Ayrım 8.
Hasta öğretmen, 25 Cumartesi. Dün okuldan çıktıktan sonra hasta olan öğretmenimi ziyarete gittim. Kendisi çok çalıştığı için hastalanıp yatağa düştü. Günde 5 saat ders, 1 saat beden eğitimi, 2 saat akşam okulu, çok az uyku, aceleyle yemek yemek, bunlar oldukça ağır koşullar. Annem onun bu yoğun çalışma temposundan dolayı hastalandığını söylüyor. Öğretmenimizin kaldığı yere beni annem götürdü. Eve vardığımızda yukarı tek başıma çıktım. Merdivenlerde okulun diğer bir öğretmeni olan Bay Kuati ile karşılaştım. Hani şu siyah sakallı, herkesi korkutup kimseyi cezalandırmayan öğretmen. Bay Kuati beni görür görmez vahşi bir aslan taklidi yaptı. Onun bu hareketine çok güldüm. Öğretmenimizin kaldığı kata çıktığımda beni hizmetçi karşıladı ve içeri buyur etti. Kapının eşiğinden geçip öğretmenimizin kaldığı odaya girince kendimi çok kötü hissettim. Odanın içi yarı karanlıktı ve öğretmenimiz küçük demir bir yatakta yatıyordu. Kendisi beni daha iyi görebilmek için elini alnına siper edip "Enrico" dedi. Yatağa yanaştığımda bir elini omzuma atarak "Aferin sana oğlum. Zavallı hasta öğretmenini ziyarete gelmekle çok büyük bir iyilik yaptın. Gördüğün gibi ben yataktan kalkacak durumda değilim" dedi. "Okul nasıl gidiyor? Arkadaşların nasıl? Yeni öğretmeninizden memnun musunuz?" diye sordu sonra. Ben tam hayır demek üzereyken o benim sözümü keserek "Hadi hadi ben olmasam da her şey yolunda gidiyordur" dedi. Sonra derin bir soluk alıp bana duvarda asılı olan fotoğrafları gösterdi ve "Görüyor musun, bütün bunlar hayatımı adadığım öğrencilerim. Hepsi de çok iyi çocuklar. Ölürken son kez onlara bakıp bu hayata öyle veda etmek isterim. İlkokulu bitirirken sen de bana bir fotoğrafını verirsin değil mi?" diye konuştu alçak bir sesle. Sözlerini bitirdikten sonra masada duran bir portakalı alıp bana uzatarak "Özür dilerim, sana verecek başka bir şeyim yok" diye mırıldandı. Ben kendisine üzgün gözlerle bakarken bana dönüp "Hadi hadi üzülme, ben bu işin içinden de çıkarım. Fakat iyileşemezsen matematik dersine biraz ağırlık ver, olur mu?" dedi. Derin derin nefes aldı. "Çok ateşim var. Bak Enrico, aritmetiğe iyi çalış. Bütün problemleri tekrar tekrar çöz. Yapamazsan sakın yılma ve yeniden dene. Hadi şimdi git istersen, annenize selam söyle. Eğer tekrar görüşemezsek beni sakın unutma" dedi. Onun bu son cümleleri beni çok etkilemişti. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Öğretmen beni son kez alnımdan öptü ve başını duvara doğru çevirdi. Kapıdan çıktığımda jet hızıyla koştum çünkü bir an önce aşağı inip anneme sarılmak istiyordum. Sokak, 25 Cumartesi. Bu akşam pencereden dışarı bakarken senin dikkatsizce bir kadına çarptığını gördüm Enrico. Yolda yürürken sağına soluna iyi bak. Yolda da uyulması gereken bazı kurallar vardır. Kendi evinde nasıl sağa sola çarpmamaya özen gösteriyorsan, sokakta da insanlara çarpmamaya özen göstermelisin. Sokak herkesin evi sayılır. Sokakta bir yaşlıyla, bir fakirle, kucağında bebekle yürüyen bir kadınla, koltuk değnekleriyle yürüyen bir özürlüyle ya da ağır yük taşıyan bir kişiyle karşılaştığın zaman onlara saygı göster ve öncelik tanı. Yaşlılığa, sefalete, anne sevgisine, hastalığa, yorgunluğa ve ölüme saygı göstermeliyiz. Bir kişinin üzerine doğru gelen bir araba görürsen onu uyar. Hatta kendisini kolundan tutup bir kenara çek. Ağlayan bir çocuk gördüğün zaman ona bunun nedenini sor. Bastonunu düşüren bir yaşlı görürsen bastonu yerden alıp ona ver. Eğer iki çocuk kavga ediyorsa onları ayır. Polislerin arasında eli kelepçeli birini görürsen bakışlarını ondan kaçır. Çünkü o masum biri olabilir. Bir ambulans gördüğün zaman arkadaşınla konuşmayı veya gülüşmeyi kes. Bir gün senin evinden de böyle bir hasta çıkabilir. Yoldan geçen tüm sağır, dilsiz, kör, yetim ve kimsesiz çocuklara saygıyla bak. Fiziksel özürü olan biriyle karşılaştığın zaman onun bu kusurunu görmezlikten gel. Sokakta yürürken gördüğün her sigara izmaritini söndür ki kimsenin hayatı tehlikeye girmesin. Sana adres soran herkese yardımcı ol. Yolda kimseye gülme, nedensiz koşma ve bağırma. İnsanların sokaktaki hal ve davranışları bir ülkenin eğitim seviyesini belirler. Sokakta kaba davranan biri evinde de aynı şekilde davranır. Şehrinin ve sokağının her yerini iyi bil. Böylece eğer bir gün şehrinden uzak bir yere gitmek zorunda kalırsan, onun tüm güzelliklerini düşleyip mutlu olabilirsin. Yaşadığın şehir senin annen gibidir. Sana ders vermiş, seni eğlendirmiş ve korumuştur. Şehrinin sokaklarını ve insanlarını iyi tanı, sev ve her zaman savun. Baban. Mart, gece okulları. 2, Perşembe. Dün babamla birlikte akşam derslerini izlemek için okulumuza gittik. Oraya vardığımızda işçiler sınıflarına girmek üzereydiler. Bu arada müdür ve öğretmenler büyük bir kızgınlık içindeydiler. Çünkü pencerenin camlarından biri taş atılarak kırılmıştı. Hademe dışarı fırlayarak oradan geçmekte olan bir çocuğu yakaladı. Ancak evi okulla karşı karşıya olan Stardi, taşı atanın o çocuk olmadığını söyleyerek Hademe'yi uyardı. Stardi müdüre taşı pencereye atan Franti'ydi. Bana eğer onu şikayet edersen beni çok kötü döveceğini söyledi. Fakat ben ondan korkmuyorum dedi. Müdür öfkeden titriyordu. Bir yandan kapıdan geçmekte olan işçilere bakıyor, bir yandan da artık Franti'nin bu okuldan atılması gerektiği söyleniyordu. Gece okulunu ilk kez ziyaret ediyordum. Ortam çok güzeldi. Sınıflarda 12-13 yaşlarında çocuklar, işten dönen sakallı, üstü başı un içinde fırıncılar ve dericiler vardı. Derse bir onbaşının kontrolü altında bir bölük asker de geldi. Öğrenciler sınıfta büyük bir dikkatle oturuyorlardı. Bazıları öğretmenin masasına kadar gidip ondan bir takım açıklamalarda bulunmasını istiyordu. Genç bir öğretmen bir işçinin defterine bakıyor, hataları kırmızı kalemle düzeltiyordu. Öğretmenlerin arasında bizim sınıf öğretmenimiz de vardı. Öğretmenimiz artık iyileşmişti ve derslere devam edecekti. Okulda bütün sınıfların kapıları açıktı. Dersler başladığında herkesin büyük bir dikkatle öğretmeni dinlemesi beni çok şaşırtmıştı. Müdür babama içerideki birçok öğrencinin derse geç kalmamak için akşam yemeği bile yemediğini söyledi. Sınıftaki küçük öğrenciler büyüklere oranla daha dayanıksızdılar. Yarım saat sonra hepsi sıranın üstünde uyuklamaya başlamıştı. Büyüklerse öğretmeni gözlerini kırpmadan dinliyorlardı. Üst kata çıkıp kendi sınıfının önüne geldiğimde sıramda bıyıklı ve eli sargılı bir işçinin oturduğunu gördüm. Adam eğilmiş bir şeyler yazıyordu. İlgimi çeken bir başka şey de duvarcının oturduğu yerde şimdi onun babasının oturuyor olmasıydı. Müdür duvarcının babasının o akşam ilk kez geldiğini belirtti. Adamcağız özellikle oğlunun oturduğu sıraya oturmak istemişti. Babamla dışarı çıktığımızda eşlerini bekleyen bir sürü kadınla karşılaştık. İşçiler dersten çıktığında etraf bir anda insanlarla dolup taşmıştı. Az sonra müdürün de kalabalığın arasından geçip evine doğru yorgun argın yürüdüğünü gördük. Güreş, 5 Pazar. Franti, müdür kendisini okuldan attığı için Stardi'den ödülünü almak üzere dışarıda beklemeye başlamış. Kız kardeşim Silvia, Franti'yi bu halde görünce eve içi korkuyla dolarak gelmiş. Stardi okuldan çıktığında her zamanki gibi kız kardeşini alıp evin yolunu tutmuş. Franti onu görür görmez yanına gitmiş ve kız kardeşinin sırtına sert bir yumruk indirmiş. Kızcağız acısından avaz avaz bağırmaya başlayınca Stardi yumruklarını sıkarak Franti'nin üzerine yürümüş. Ancak kendisi çok cılız olduğundan attığı yumruktan fazlasını yemekteymiş. Sokakta onları ayıran kimse yokmuş. Franti onu yere yatırıp gözünü şişirmiş ve burnunu kanatmış. Fakat Stardi yılmamış. Franti beni öldürsen de sana bunu ödeteceğim demiş. Etrafta kavgayı izleyenler Stardi'ye bravo sana cesur çocuk kız kardeşinin öcünü almalısın diye bağırarak güç veriyorlarmış. Stardi bir anda yattığı yerden doğrulup Franti'nin boynuna atılmış. Daha sonra bir çelme atarak onu yere sermiş. Franti de ayağa kalkıp Stardi'nin göğsüne diziyle sert bir şekilde vurmuş. Bu arada kalabalıktan biri aman tanrım elinde bıçak var diye bağırarak Franti'nin üzerine doğru koşmaya başlamış. Gözü dönen Stardi bıçağı aldırış etmeksizin yumruk atmaya devam ediyormuş. Fakat bir anda bıçak eline isabet edince kanlar akmaya başlamış. Bunu gören Franti arkasına bile bakmadan kaçmaya başlamış. Stardi yüzünü buruşturarak yere diz çökmüş. Gözlerinde kavgayı kazanmış olmanın verdiği bir gurur varmış. Kız kardeşi abinin yanında ağlarken diğer çocuklar da onun yere dağılan kitaplarını topluyorlarmış. Stardi yaralanan elinden çok yere düşen kitap ve defterleriyle ilgileniyormuş. Hepsini büyük bir özenle çantasına yerleştirdikten sonra kız kardeşine "Hadi gidelim, evde çözmem gereken bir aritmetik problemim var." demiş. Çocukların yakınları. 6 Pazartesi. Bu sabah Stardi'yi okula babası getirdi. Adamcağız Franti'nin yine kavga çıkarmasından korktuğu için oğlunu okula kadar getirme gereği duymuştu. Franti'nin ıslah evine kapatılmaktan korktuğu için ortalıkta görünmediği söyleniyor. Okulun önünde Stardi'nin babasının dışında diğer bazı çocukların da yakınları bulunuyordu. Örneğin Coretti'nin babası her zamanki gibi hareketli ve şen şakrak halleriyle dikkat çekiyordu. Dışarıda bekleyen bütün veliler tanıdık simalardı. Okul kapısının hemen yanında yaşlılıktan iki büklüm olmuş beyaz saçlı bir kadın duruyordu. Kendisi her gün torununu almak üzere okula geliyor, büyük bir özenle onun paltosunu ilikliyor, kravatını düzeltiyor ve saçlarını tarıyordu. Küçük bir çocuğu arabanın altından kurtardıktan sonra sakatlanıp koltuk değnekleriyle dolaşmaya başlayan Robetti'nin babası da oradaydı. Oğlunun önünden geçerken ona selam veren bütün çocuklara o da büyük bir sevecenlikle başını eğerek karşılık veriyordu. Okulun önünde zaman zaman üzücü olaylar da yaşanmıyor değil. Oğlunu kaybettiği için uzun zamandır okula uğramayan bir adam geçen gün gelmiş ve onun eski arkadaşlarını görmek istemişti. Fakat o buna dayanamayıp ağlamaya başlayınca müdür onu yatıştırıp teselli etti. Bazı anne ve babalar çocuklarının bütün arkadaşlarını isimleriyle tanıyorlar. Bir de çocukların düşürdüğü kitap ve defterleri yerden toplayıp onlara iade eden yaşlı albay var. Okulda bir öğrenci hasta olduğu zaman bunu aşağı yukarı bütün veliler bilir. Mesela bugün herkes Krosti'nin annesine benim kardeşimin sınıfında olan bir çocuğun iyileşip iyileşmediğini soruyordu. Sanırım okul herkese eşitlik ve kardeşlik duygusu aşılayan bir kurum. 78 numara, 8 çarşamba. Dün çok dokunaklı bir sahneye tanık oldum. Krosti'nin babası Derossi'nin yanından geçerken ona büyük bir sevgiyle baktı. Çünkü Derossi hapishanedeki 78 numaranın sırrını çözdükten sonra Krosti'ye son derece iyi davranmaya başladı. Ona ödevlerinde yardımcı oluyor, sınavlarda bilemediği soruları fısıldıyor ve gerektiği zaman defter kalem yardımında bulunuyor. Derossi Krosti'yi adeta bir kardeş gibi görüyor ve onun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Krosti'nin sebze satan annesi Derossi'yi bir kral gibi görüyor. Kadıncağız günlerdir Derossi'yi her gördüğünde bir şeyler söylemek istiyor ancak daha sonra utandığı için bundan vazgeçiyordu. Nihayet dün sabah Derossi'yi kapıda durdurarak "Özür dilerim küçük bey, siz bu kadar zamandır benim oğluma yardımda bulunuyorsunuz. Size karşı çok mahcubum, lütfen bu küçük hediyeyi kabul edin" dedi. Bir sepet dolusu sebze ve meyve getirmişti. Ancak Derossi bu hediyeyi utana sıkıla reddetti. "Teşekkür ederim ama bunu kabul edemem" dedi. Kadın biraz da üzülerek "Çok özür dilerim, sizi kırmak istemezdim. En azından şu bir demet turpu annenize götürseniz" diye ısrar etti. Derossi "Çok teşekkür ederim" diye mırıldandı. "Bakın Krosti'ye elimden geldiğince yardım ediyorum ve bunun bir karşılığının olması da gerekmiyor" dedi sonra. Kadın ona takdir dolu gözlerle bakıp kendi kendine "Hayatımda bu kadar iyi kalpli bir çocuk görmedim" diye mırıldandı. Ancak aynı günün akşamı bu sefer de Krosti'nin babası Derossi'yi durdurarak ona "Neden oğluma bu kadar iyi davranıyorsunuz?" diye sordu. Derossi kıpkırmızı olmuştu. "Onun iyiliğini istiyorum çünkü o çok talihsiz günler geçirmiş. Ancak artık siz cezasını çekmiş masum birisiniz" dedi. Bunları söylerken bir yandan da korkudan tir tir titriyordu. Ne de olsa karşısındaki kan dökmüş biriydi ve 6 sene hapis yatmıştı. Krosti'nin babası onun kulağına eğilerek "Oğlumun iyiliğini istiyorsun ve ona birçok yardımda bulunuyorsun. Fakat bunları yaparken babasını küçümseyip aşağılamıyorsun değil mi?" diye sordu. Derossi büyük bir içtenlikle "Hayır, tam tersine" diye cevap verdi. Çok duygulanan baba elini Derossi'nin omzuna koydu ve ona sevgiyle baktı. Sonra avucunun içine öperek elini havaya kaldırdı. Derossi'nin gözleri yaşarmıştı. Bir süre Krosti ve babasının el ele tutuşup yürümelerini izledikten sonra arkasını dönüp yürümeye koyuldu. Genç Ölüm, 13 Pazartesi. Dün birinci sınıfta okuyan ve aynı zamanda da kardeşimin arkadaşı olan küçük bir çocuk öldü. Kendisi çok başarılı bir çocuktu. Geçen hafta başarı madalyası kazanmıştı. Kardeşimle araları çok iyiydi. Geçen gün kardeşime kırık bir kumbara hediye etmişti. Annem de onu ne zaman görse durdurup saçlarını okşardı. Çocuk soğuk havalarda üzerine iki tane kırmızı şeridi olan bir bere takardı. Babası demir yollarında hamallık yapıyordu. Dün akşam saat 4'te cenazeyi kiliseye götürmek için onların evine gittik. Ev zemin kattaydı. Bahçede annesiyle birlikte bekleyen bir sürü çocuk vardı. Bunun dışında birkaç öğretmen ve çocuğun yakınları gelmişti. Bay Delcati ve bir bayan öğretmen kapıdan içeri girerlerken gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladılar. İçeriden zavallı çocuğun annesinin hıçkırıkları duyuluyordu. Okuldan bazı çocukların velileri iki büyük çelenk yaptırmışlardı. Saat tam 5'te büyük bir kalabalık evden çıkarak kiliseye doğru yürümeye başladı. En önde elinde haş tutan bir çocuk, onun tam arkasında bir rahip ve küçük çocuğun tabutunu taşıyan grup vardı. Zavallı çocukcağızın tabutu siyah bir bezle kaplanmıştı. Bezin bir kenarına çocuğun okulda kazandığı başarı madalyaları tutturulmuştu. Tabutu Garone, Coretti ve adını bilmediğim iki çocuk taşıyordu. En arkada yürüyen Delcati sanki akrabası ölmüş gibi hıçkırarak ağlamaktaydı. Çocuklar elleriyle annelerinin elini tutuyor, diğer elleriyle de yanan bir mum taşıyorlardı. Öğretmenlerin elinde birer demet karanfil vardı. Çocuklardan bazıları annelerine ölen çocuğun bir daha okula gelip gelmeyeceğini soruyorlardı. Bu arada çocuğun annesinin hıçkırıkları kiliseye yaklaştıkça artıyordu. Yolun tam ortasında karşıdan gelmekte olan bir öğrenci grubu gördük. Gruptakiler cenazeyi görünce şapkalarını çıkararak saygı duruşunda bulundular. Zavallı çocuk, madalyasıyla birlikte sonsuza dek uyumaya gidiyor. Bir daha onun kırmızı çizgili beresini göremeyeceğiz. Oysa ne kadar sağlıklı görünüyordu. Ama 4 gün içinde öldü. Çocukcağız son gününde bile kendini ders çalışmaya zorlamış. Madalyasını ondan geri almasınlar diye onu yanından hiç ayırmamış. Onu kimse senden alamaz artık zavallı çocuk. Hoşça kal ve rahat uyu. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Ödül günü arifesi. Bugün dünden çok daha güzel bir gün. 13 Mart. Vittorio Emanuel Tiyatrosu'nda dağıtılacak olan ödüllere bir gün kaldı. Yarın koca bir senenin en büyük ve en güzel bayramı. Müdür bugün dersin bitimine kısa bir süre kala sınıfa girdi ve bize güzel bir haber vereceğini söyledi. Sonra Calabriyalı Corasi'ye döndü ve yarın ödül verecek öğrencilerin arasında sen de yer almak ister misin diye sordu. Corasi hemen elbette diye cevap verdi. Bunun üzerine müdür çok iyi, devlet bu sene ödül dağıtacak olan öğrencilerin İtalya'nın çeşitli bölgelerinden olmasını istiyor. Bizim 2 bölümümüz ve 5 sınıfımız var. Yani toplam 7000 öğrenci. Bu kadar öğrenci için İtalya'nın her bölgesinden birini bulmak imkansız. Şu anda bizimle birlikte okuyan 2 Adalı, 1 Floransalı, 1 Romalı, 1 Venedikli, 1 de Lombardiyalı öğrenci bulunuyor. Sizlere ödüllerinizi İtalya'nın çeşitli şehirlerinde oturan kardeşleriniz verecek. Ne kadar güzel, öyle değil mi diye konuştu. Sonra onlar sahneye çıkınca kendilerini büyük bir coşkuyla alkışlayın olur mu dedi ve son olarak Calabriyalı'ya dönüp sen Calabria'nın vekili olacaksın diyerek gülümsedi. Tüm sınıf Corasi'yi alkışlamaya başladı. Okul çıkışında Corasi'yi havaya kaldırdılar ve yaşasın Calabria'nın vekili diye bağırarak onu omuzlarda dolaştırdılar. Calabriyalı olanlardan memnun görünüyordu. Çocuklar sakallı bir adamın önünden geçerken Corasi babam diye bağırdı. Bunu duyan çocuklar onu hemen omuzlarından indirip kaçışmaya başladılar. Calabriyalı'nın babası bunu görünce kendini gülmekten alamadı. Ödül töreni 14 Salı. Saat 2'ye doğru tiyatro insanlarla dolup taşmıştı. İçeride bir sürü çocuk, öğretmen, işçi, kadın ve erkek vardı. Herkes büyük bir heyecan ve mutluluk içinde bekliyordu. Sahne dev bir İtalyan bayrağıyla kaplanmıştı. Sahnenin her iki yanına öğrencilerin ödüllerini aldıktan sonra rahatça inip çıkabilmeleri için birer merdiven konmuştu. Seyircilerin oturduğu koltukların arkasında defne yaprağından yapılmış bir çelenk asılıydı. Sahnenin tam altında küçük bir orkestra bulunuyordu. Öğretmenler kendilerine ayrılan büyük bölümü doldurmuşlardı bile. Şarkı söylemek üzere bekleyen yüzlerce çocuk vardı. Veliler çocukların kıyafetlerini düzeltirken öğretmenler de onlara son uyarıları yapıyorlardı. Bizimkilerin oturduğu yerin 1-2 sıra önünde kırmızı kalemli öğretmen, kardeşimin öğretmeni, bir rahip ve benim 1. sınıf öğretmenim oturuyordu. Zavallı öğretmenim o kadar şiddetli öksürüyordu ki insanlar onu tiyatronun öbür tarafından bile duyabiliyorlardı. Oturma yerlerinin arasında Garone ve sarı saçlarıyla Nelly gözüme çarptı. Onların biraz gerisinde duran Garofi daha sonra satmak üzere ödül broşürlerini topluyordu. Kapının hemen yanında marangozun karısı ve oğlu oturuyordu. Sahneye yakın bir yerde Robetti ve onun kaptan olan babası oturuyordu. Saat 2'de bando büyük bir coşkuyla çalmaya başladı. Sahnenin sağındaki merdivenlerden belediye başkanı, vali, milli eğitim müdürü ve siyah takım elbiseli beyler aşağı inip ve kendileri için en önde ayrılmış olan kırmızı koltuklara oturdular. Bando müziği kesince müdürümüz elinde bir sopa ile sahneye çıktı ve bütün çocukların ayağa kalkmasını istedi. 700 öğrenci ayağa kalkıp şarkı söylemeye başladı. Seyirciler onları büyük bir sessizlik içinde dinliyorlardı. Şarkı o kadar güzel ve yumuşaktı ki bir kilise melodisini andırıyordu. Öğrenciler şarkıyı bitirince herkes büyük bir coşkuyla onları alkışladı. Kısa bir sessizlikten sonra ödül töreni başladı. Sahnede duran 2. sınıf öğretmenim isimleri okumak için 12 çocuğun ellerinde ödüllerle sahneye çıkmasını bekliyordu. Gazeteler bir gün önceden ödüllerin İtalya'nın çeşitli şehirlerinden gelen çocuklar tarafından dağıtılacağını açıklamıştı. Öğrenciler sahneye çıkar çıkmaz müthiş bir alkış patladı. Belediye başkanı bütün öğrencileri alınlarından öptü. Öğrenciler birer birer sahneye çıkarken onların hangi şehirden geldikleri anons ediliyordu. Hepsi sahneye çıkıp masanın üzerinden ödülleri aldıktan sonra öğretmen ödül alacak kişilerin isimlerini okumaya başladı. Öğrenciler birer ikişer sahneye yürümeye başladığında fondan çok hafif bir keman sesi geliyordu. Seyirciler aralarından geçen çocuklara büyük bir sevgi gösterisinde bulunuyordu. Birinci sınıftan sahneye çıktıklarında nerede duracaklarını bilemeyip oradan oraya yürüyünce seyirciler gülmekten kırıldılar. Bu arada küçük bir öğrencinin ayağı halıya takıldı ve çocukcağız tökezleyerek yere kapaklandı. Vali onu yerden kaldırdı. Başka bir öğrenci sahnedeki merdivenlerden yuvarlanıp aşağı düşüverdi. Neyse ki çocuğa bir şey olmadı. Sıra bizim sınıfa geldiğinde içimi tatlı bir neşe kapladı. Sahneye çıkanların hepsini tanıyordum. Önce Koretti'nin ismi okundu. Koretti son derece şık giyinmişti. Güzel yüzü her zamanki gibi ışıl ışıldı. Oysa ki o sabah kim bilir kaç kilo tahta taşımıştı. Belediye başkanı ödülünü verirken ona alnındaki kırmızı işaretin ne olduğunu sordu. Arkaya dönüp Koretti'nin anne ve babasına baktığımda ikisinin de ellerini ağızlarına kapayarak güldüklerini gördüm. Sıra Derossi'ye gelince yine büyük bir alkış patladı. Derossi her zamanki gibi yine parlak düğmeli mavi takımını giymişti. Sahneye hızlı adımlarla ve başı dimdik çıktı. O kadar sempatik ve hoştu ki onu o anda öpmek isterdim. Seyircilerin çoğu onun elini sıkmak ve onunla konuşmak istiyordu. Derken öğretmen Giulio Robetti diye bağırdı. Robetti koltuk değnekleriyle sahneye çıkarken kulakları sağır eden bir alkış ve çığlık koptu. İnsanlar Robetti'yi tebrik etmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Kadınlardan bazıları çantalarından çıkardıkları mendilleri sallıyorlardı. Belediye başkanı Robetti'ye ödülünü verdikten sonra onu alnından öperek kutladı ve koltukların birinden bir çelenk alarak bunu onun koltuk değneklerine taktı. Sonra da oturacağı yere kadar ona eşlik etti. Seyirciler yaşa var ol diye bağırıyorlardı. Ödül töreni sona erdikten sonra 700 öğrenci hep bir ağızdan başka bir şarkı söylemeye başladı. Şarkı bitince vali çocuklara burayı sizin için uğraşıp didinen fedakar öğretmenlerinize bir alkış göndermeden terk etmeyin dedi. Bunun üzerine bütün çocuklar ayağa kalkarak büyük bir coşkuyla öğretmenlerini alkışlamaya başladılar. Herkes salonu terk etmek üzereyken bando tekrar çalmaya koyuldu. Bu arada şehirlerini temsil eden 12 çocuk da çiçek yağmuru altında sahneden indi. Kavga. 20 Pazartesi. Bu sabah Coretti ile kavga ettik ama kavganın nedeni madalya aldığı için onu kıskanmam değildi. Sınıfta oturmuş öğretmenin verdiği aylık öyküyü deftere geçiriyordum. Tam o sırada Coretti dirseğiyle koluma vurup defterimi boydan boya çizmeme neden oldu. Duvarcı okula gelmediği için yazma işini onun yerine ben yapıyordum. Defter çizilince çok sinirlendim ve Coretti'ye küfür ettim. O ise hiçbir şey olmamış gibi gülümseyip bilerek yapmadım dedi. Onun bu tavrı beni çileden çıkarmıştı. Başarı madalyası aldığı için fazlaca kibirlendiğini düşünmeye başladım. Hırsımı alamayarak ona bir yumruk attım. Sinirden kıpkırmızı olan Coretti bana sen bunu kasıtlı yaptın dedikten sonra parmağını kaldırdı ve yazmış olduğu ödevi öğretmene teslim etti. Bana da seninle çıkışta görüşürüz dedi. Birden kendimi çok kötü hissettim. Onun bunu gerçekten de kazayla yapmış olabileceği aklıma geldi. Keşke ona bu şekilde davranmasaydım diye düşündüm. Babamın eğer haksızsan karşısındakinden özür dilemelisin sözünü hatırladım. Fakat buna cesaret edemedim çünkü yaptığımdan pişmanlık duyuyordum ve çok utanıyordum. Yan gözle Coretti'ye bakarken bir an gözüm onun omzundaki söküye takıldı. Kim bilir burası belki de sırtında tahta taşırken sökülmüştü. Kendi kendime hadi biraz cesaret ondan özür dilemelisin diye tekrarlayıp duruyordum.